Ayrım 5.
Su basması. Sakarya Nehri bilmem her geçtiği yerde bu kadar deli mi? Bizim burada zaman zaman ne köprü bırakır yıkmadan, ne hayvan bırakır sürüyüp götürmeden, ne de kaz bırakır boğmadan. Sizin kasabaya bir yarım saat uzaktan, bize işte şuracıktan bulanık, kırmızı, derin, geniş akar gider. Suyun etrafında insanları değil hangi denize, bir denize bile aktığından habersiz, bu hırçınlığına, haşarılığına karşılık gene de kendisine tapan köyler vardır. Sakarya derler de başka bir şey demezler. Bizim burada Sakarya'ya Sakarya derler. Yazın ortasında kum adaları biriken, yer yer cılız, durgun gözüken Sakarya, sonbaharla beraber tabii halini alır. Artık suyuna atılmış bir derneği 100 defa döndürerek, hızlı hızlı gözden kaybettiren suya, korkmadan, çekinmeden bakamaz oluruz. Çünkü onun her sene içimizden 5-10 kişiyi kurban edeceği fikrimize gelir. Cahiller buna köyün kefareti derler, donuzlar. Bununla beraber geceleri evlerden onun haşırtısını, hışırtısını, o ecinlili mısır tarlası sesini dinlemek için de pencereleri açık bırakırız, iyi uyku getirir. Bazı sene o hemen hemen her yerde 4-5 kolaç olan yatağından hiç çıkmadan, yalnız kenardan eğilip elini yüzünü yıkama elverişli geçip giderse herkesin yüzü güler. Kimsenin deli Sakarya, azgın Sakarya, hayın Sakarya demediği bu seneler hiç olmazsa onun tarafından gelmiş bir afat kaydedilmeyen mesut yıllardır. Bazen de sürekli yağmurlardan sonra bir sonbaharda yılan sürünmesi gibi bir yaklaşma ile gelir, çitleri devirir. Kümesleri doldurur, ev altlarını kaplar. Bu sonbahar taşması o kadar afatlı değildir. Çünkü bu zamanda Sakarya garip bir haldedir. Çekingen, ürkek, sinsidir gavur. Ağır ağır, katmerli katmerli, kaymak kaymak gelir. Bir sabah uyanırsınız ki evin altı su içindedir. Ağaçlar dımdızlak, tarlalar gözün alabildiğine deniz gibi uzanır. Su ne kadar yükselirse yükselsin, akıntı, azgınlık yoktur. Ah, ne sinsi sudur bu. Sanki en büyük düşmanı fukara insandır. Adeta seçer de gelir avara dul kadının evindeki mandayı boğar. Sanki kötü insan dünyada eksikmiş gibi gider de 13 yaşındaki masum Kara Recep'in koyunlarından alır, ağanın koyunlarına dokunmaz. Bu bir acayip mahluktur. Bu bir kör canavardır. Zalimdir, alçaktır ama sessizdir. Onun için bu sonbahar su basmasını zalimliğine karşı pek büyümsemeyiz, sevmesek de. Bir iki kaz boğulmuş, bir iki dam çökmüş, 3-5 çift yıkılmış, bir iki boyunduruk zayi olmuştur. Kara Recep'e de kim acıyacak, öksüze? Sonra bir de bakarsın ki çekilmiş gitmiş habersizce. Hem de ne gidiş. İnan olsun bu bir canlı mahluk gidişidir. Evinin önünde yağmurlarla durgun sular birikmiştir. Mesela değil mi? Bu su bile yerinde durur. Bu suyu Sakarya alıp gitmez. Ama kendisinin getirdiği bir damlayı bile bırakmadan çekilir gider. Sanki bu bir canlı mahluktur, hırsızdır. Bir ipucu bile bırakmayan bir katildir. Ama gelelim bahar, ilkbahar taşmasına. İşte bu bir afattır. Sahici bir afattır. Ne zengin, ne orta halli, ne de fukara tanır. Kökünden alır gider. Su, yüzdeki gibi sinsi, korkak hain değildir. Namuslu, açık bir düşmandır. Alın alına, göğüs göğüse çarpışmak ister. Ne öksüz Kara Recep'i seçer, ne de dul kadının mandasını. Ne Hüseyin Ağa'nın ahırı kalır, ne çiftlik sahibi Mehmet Bey'in damındaki damızlık hayvanlar. Seçmez, alır gider. Tarlalarda çalışırken bir homurtu işitirsin. Ayı homurdar gibi bir homurtu. Bakarsın dayanıyor, geliyor. Döne döne, bulana bulana, yıka kıra. Oğul, işte böyle bir bahar taşmasında bizim kerpiç evi çökertti. Yatalak ninemi ben taşıyamazken o nasıl taşıdı allerim. En gücüme giden 1 yaşındaki bir kızımı gözümün önünde evire çevire götürmesi oldu. Ne köprüler yıkmıştır. Emme, şu köprüyü görüyor mu? Bunu yıkamaz artık. Geçen kış üstünden açtı da bir halt karıştıramadı. Uzaktan, tepeden, Ramazan Bey'in dürbünüyle baktık. Bir kavrayış, bir pehlivan kavrayışıyla nasıl kavruyordu köprüyü? Yüreğim acıdı. Ama her kavrayışın arasında onu demirden sağlam görünce göğsüm kabardı oğul. Görüyorsun ya, biz yapılanı da unutmayız. Sana anlatacağım hikaye bir ilkbahar su taşmasının hikayesi oğul. Şu dağları görüyor musun? Kırçıl kırçıl. O zaman bembeyazdı. bir kar vardı. Dağın dibinden gelen köylüler, iki adam boyu diyorlardı. Olur mu bilmem ama uzaktan da belliydi hani. Dağı göçürecek gibi abanmıştı. Bahar o sene erken gelmiş, herkes tarlalara dökülmüştü. Otlar fışkırmıştı. Baharda çalışmak ne tatlıdır evlat. Baharda tarlada çalışmak bir, baharda sevişmek iki. Birincisini bilmezsin ama ikincisini tatmayan var mı? Sen de tatmışsındır herhalde. O kış çocuktan beri gözüm olan Ali Ağa'nın kızını yarı yalvarma, yarı yıldırma ile bana nişanlayıvermişlerdi. Bizim köyde nişanlanmak, evlenmek arası kasabadaki gibi uzun sürmez. Biz böyle beklemeleri hayra yormayız. Ne diyeyim ki, adam hala bir türlü düğüne yanaşmıyordu. Zengin baba damarı kabarıyordu. Belki bir yolunu buluruz da kızın fikrini çeleriz diyormuş kendi kendine. Kızı eskiden her gün görürken nişanlanınca göstermez oldular. Baharda güzel mi güzel. Türkünün bini bir parayaydı bende. Baharda yalabuk muydu yalabuk. Kız yanağı gibiydi yoncaların çiçeği oğul. Ben de fakir miyim fakir. Tövbe. Bir anam var. Bir kümesimiz. 8 tavuğumuz. 3 evlek tarlamız. Bu kadar şey de fukaralık sayılmaz. Ama kime dinletirsin? Herifin 70 dönüm arazisi, 2 binek atı, 2 mandası malayı ile, 3 ineği danası ile, bir sürü koyun, uzakta ormanı, evi 3 katlı. Sana kim verir kızını? Ben halıma şükrederim. Bir ana, bir oğula Sakarya'nın şu kuyusunda 3 evlek bir bahçe ile bir kümes, 8 tavuk ve karışım kalınlığında bir pazur çoktur bile. Böyle söylemesen dünyanın tadı tuzu kaçıyor da onun için derim. Sen her dediğime kulak asma. Delikanlılık. Şu 2 gözüm önüme aksın, herifin malında gözüm yoktu. Delikanlı adam. Mal düşünmez de oğul. Bir kıza İstanbul'un göbeğindeki hanı apartmanı cayır cayır yakan olurmuş. Haklılar. Öyle düşünceliler de vardır. Vardır ama ihtiyarlıkta. Benim de bir kızım var. Hani bir zengin oğluna vireyim diye az hülya kurmadım. Gene benim gibi çulsuzun birine kaçıverdi. Doğrusu sevindim de. 3 ay anası ayalim yüzünden dargın durduk. Ama delikanlıya kahvede rastladıkça kucaklayasım gelirdi. Ayağa kalkar, sinesine kaçardı. Arkasından gülerdim. Söylemişler güldüğümü. Bir gün gelip elimi öpüverdi. O meselede başka hikaye. O gün tarlada çalışıyordum. 1 haftadır bir sıcak vardı, yaz sanırdın. İhtiyar köylüler durup durup şu donuz dağa bakıyorlardı. Bakıyorlardı emme, bizden kim oralı olacak? Hem ne edeceksin? Dağın karşısına dağ mı koyacaksın? Bu su onu da devirir oğul. Aman vermez. Evvelisi kış. Sözüm ona set yaptık. 1 çeyrek sürmedi seti alaşağı etmesi. Dediğim gün tarlada çalışıyordum. O zaman benim bir av köpeğim vardı. Öşürcü vermişti. Yaman bir şeydi. Ben çalışırken dağ tarafına dönüp dönüp cenaze varmış gibi uluyordu. Ne uluyorsun gavurun eneği dedim. Şöyle de bir gözümü kaldırıp dağa baktım. Acayip. Hemen hemen hasat vaktindeki gibi kırçıl. Doğru köye koştum. Anama haber saldım. Tabanı yağlayın diye. Tavukları ağaca ürküttüm. Kasabadaki Hacı Bey'in sütüne ortak bana bıraktığı mandayı Mehmet'e emanet ettim. Sür dedim dağa doğru. Daha köyün haberi bile yoktu. Neden sonra ahalide telaş başladı? Başladı emme, iş işten geçmişti. Koştum Hacı Ali'nin evine. Köyün öbür ucundadır onun evi. Şöyle bir 10 dakika sürer bizim evden. İlk orayı su basar. Hacının ahırı yıkılmıştı. Su beli aşmıştı. Evin damından bağırışıyorlardı. Kadın aşağıda kaldı diye. Kapı kırılmıştı. Merdiven başını yüze yüze buldum. Ev çatır çatır çatır diyordu kardeş. Aldım Fadime'yi sırtıma. Arkada şöyle 1-2 dönümlük bir kirizmeleri vardı. Su orada dizlerime geliyordu. Oradan nasıl o sırtımda ceviz ağacına tırmandığımı gören olsa kızını verdiğine pişman olmazdı. Fadime bir taraftan sırtımda tepinir. Şimdiki gibi değil, tıkız mı tıkız. Tam 4 saat ceviz ağacında titredik. Üstümü başımı çıkarıp üstüne sardım. Ben bir don bir gömlekle kaldım. Kayıkla gelip kurtarmasalardı satlıcandan geberecektim. Hacının ne damı, ne buzağısı, ne malığı, ne çiti, ne de evi kaldı. Bir oğlu suya karıştı gitti. Babası korkudan su çekildikten sonra 3 ay yaşadı. Öteki kızını sara tuttu. Karısı ne ettiğini hala bilmez. O pek dehşetli şeydi. Bir daha öylesini görmedik pek. Ormanın ağaçları bile yıkıldı gittiydi. 70 dönüm arazisinin yarısını sattı da bir ev yapabildi. Su 4 gün çekilmedi. 5. gün düğünü bizim evde yaptık. bizim yerden yapma, şu 2,5 odalı evde bütün yaz barındık. 9 nüfusun, çocukları saymıyorum, hepsine ben baktım. Ben onun için bu Sakarya'ya hem kızarım hem severim. Bazı kör, bazı gözü açıktır donuzun. Hayırsız evlat gibi bir şeydir bu. İhtiyar adam, Fadime, Fadime diye haykırdı. Buyur ağa dedi bir ihtiyar kadın. Bir damın eşiğinde duruyordu. Elinde bir lengerin içinde tavuklara hazırlanmış kepek karması tutuyordu. Dirseklerine kadar kolları sıvalıydı. Yüzüne gözüne yer yer kepek bulaşmıştı. İhtiyar, bizim abasızın oğluna Sakarya taştığı zaman seni nasıl sırtımda taşımıştım, onu anlatıyordum dedi. İhtiyar kadın, sen de anlatır anlatır hep onu anlatırsın dedi. Mektup. Ne desem yalan gibiydi. Selviler Arnavut köyüne doğru mırıldanıp dururdu. Bir taka İstanbul'a gider, bir yelkenli, böcek yüklü bize doğru gelirdi. Tepelerden 40 katır mı istersin, 40 satır mı diyen bir masal cezası havası eserdi. Rıhtımın kırık taşına oturmuştuk. Bulutlar yıldızlara bir şeyler götürürdü. Beklerdik. Masalımıza aydan çocuklar gelecekti. Sizi iskelenize bıraktıktan sonra ikinci mevkide oturmuş, dünyada ilk yazıyı yazanı düşünüyordum. Şiir, muhakkak ki yazının da ta kendisi. Orman, deniz, çiçek, yemiş, böcek, kuş, güzel insan olur da şiir olmaz olur mu? Yazıdan evvel sanırım resim vardı. Yazı çok sonraları icat edilmiştir diye bir şey söylemeyeceğim. Beni alim sanırlar da alay ederler. Yazı üzerine hiçbir deneme okumadım. Onun üzerine düşünmek istiyorum. Demek söylemekten usandığımız, konuşmak istemediğimiz bir gün gizlice, bakın bu gizlice kelimesini iyi buldum. Kendimiz hitap ettiğimizin yanında bulunmadan, sesimiz işitilmeden söylemek zorunda kalmışız. Bu iş nasıl olur diye düşünmüşüz. Yazıyı belki binlerce, milyonlarca insan okuyor. Ama yazı bunun için uydurulmuşa benzemiyor pek, olamaz. İlk defa birçokları için yazmadık. Kendimiz olmadan, sesimiz duyulmadan, başka birisine, bir tek kişiye bir şey söylemek için bir takım şifreler düşündük. Yazı sizin için yazıldı. Bu yüzden uyduruldu. Bir türlü seviyorum diyemedik. Belki de ilk defa iki kol resmi, iki dudak resmi, sonraları kalbin biçimini öğrenince onun resmine bir ok batırarak derdimizi dökmeye çalıştık. Baş başa, karşı karşıya çoktan riyakar olmuştuk. Daha samimi olmamız lazım geldiği zaman utandık. Bu utanmadan yazı doğdu. Baş başa konuşurken ne kadar coştuk, neler söyledikse o kadar da hataya düşüyorduk. Yalnız başımıza oturduğumuz zaman kafamız daha başka türlü işliyordu. Biraz evvel söylediklerimize pişman olmuştuk. Bak şimdi ne güzel düşünüyorduk. Düşünmek, yazı düşünmekten doğdu. Konuşurken düşünmüyor muyduk? Düşünüyorduk. Ama hatalara düşüyor, bir türlü onaramayacağımız hatlar karıştırıyorduk. Sonradan ne kadar pişman oluyor, söylediğimiz, hırsla söylediğimiz bir sözden ne kadar utanıyorduk. Yazı daha hesaplıydı. Hatta yazıyla düşündüklerimizi yeni baştan istediğimiz kadar da düzeltebiliyorduk. O halde demek yazı konuşmadan daha samimi değildir. Konuşurken elbet daha samimiyiz. Hem öyle hem öyle değil. Yalan söylemek lazım geldiği zaman kaleme kağıda sarılanlar olabilir. Ama ilk yazıyı yazan adamın yalan söylemek için yazdığını sanmıyorum. Belki olmayacak hülyalarını söylemiştir. Ben yalnızken başka türlü düşünüyorum. Sen o söylediklerimi aldırma. Onlar da yalan değildi ama tahsih edilmemiş şeylerdi. Bak bugün dün söylediklerimi yeni baştan düşündüm, düzelttim. Ah bu ilk yazıyı yazan adam. Bu ilk vesikayı bulsam birçok şey öğrenebilirdim. Acaba iki kişi oturup bir takım remizler mi düşündüler? Eğlence için mi bu işi yaptılar? Yoksa birinin bir derdi mi vardı? İlk yazı bir erkekten mi kadına yazıldı yoksa kadından mı erkeğe? Bana öyle geliyor ki ayrı iki cins insan tarafından bir yazı ötekine gönderildi. Bu bir mektup muydu yoksa bir şiir miydi? Galiba resimdi. Hem şiir hem resim hem mektuptu. İki dudak resmi mi vardı? Yoksa iki kol birbirine mi sarılmıştı? İki işaretten mi ibaretti? Yoksa gel kızım demek için uzun saçlı bir kadına bir adım mı attırıyor, bir küçük kulübeyi mi işaret ediyordu? Küçük küçük çocuklar mı yapmıştı? Ben böyle bir ilk mektubun ağaç üzerine yazıldığını görüyor gibiyim. Yazanın da okuyanın da heyecanı bende. Bir erkek tarafından yazılmış diye kabul ettiğim bu mektubu okuyan kadın ne kadar şaşırmıştır. bu şifreyi nasıl çözmeye çalışmıştır? Ah, bu ilk mektup bir elime geçse, onu ben de size göndermek isterdim. Siz de ilk yazıyı okuyan kadının heyecanı, sevinci canlanır mıydı? Ta uzaklardan, adeta derinlerden ilk okuyanın ruhu baş kaldırır mıydı? Ne gezer? Biz artık yazının canına okuduk. Onun neleri alet etmedik? İçimizin, beynimizin güzel, tahsilli taraflarını söyleyemediğimiz, söylemeye sıkıldığımız, utandığımız, hem temiz hem de güzel olduklarına inandığımız şeyleri anlatmak için uydurduğumuz bu işaretleri artık kepaze ettik. Yalan söylemek için, birini aldatmak için, bir kötü fikri müdafaa etmek için kaleme sarılanlarımız oldu. Bak gör ki şu insanoğlunun elinde kala kala yine hep güzelleri kaldı. Onun için yazı yazmaktan korkmamalı. Kötüsü 3 günlük, 3 seneliktir. İyisi tarih olduğundan beri bize kalıyor. Kaybolan yalnız sevgiliye yazılmış, uydurulmuş ilk mektup. Merak ettiğim hep o ilk ve en güzel yazı. Sur dışında hayat. Şehrin dışına çıkmak, kendi kendinden kurtulmak gibi bir şey. Hatıralarımız, aşklarımız, dostluklarımız, hiyanetliklerimiz, iyilik ve kötülüklerimiz, sefaletimiz, rezaletimiz hep şehrin içinde kaldı. Burada ağaçlar, yemişler, sebzeler ve hayvanlarlayız. İşte ağaçlar, ceviz, incir, dut, erik, citlembik. İşte kabak, hıyar, mısır, ayçiçeği. İşte kara, sarı, kırmızı, yağlı, arık, bereketli toprak. Yat cevizlerin gölgesine, vur beline tekmeyi derdin, uyu. Ağzının kenarında sinekler, uyu uyuyabildiğin kadar. Şehrin dışını bile kavuran bu sıcak, orada apartmanların, ağaçsızlığın dostluğunda kim bilir ne cehennemdir. Şehirden kurtulmakla tarihten kurtulunmuyor. Her adımda yıkık dökük, harabe halinde tarih, surlarda. İstanbul surları, kuleleri birbirine geçmiş, mazgalları dökülmüş, sarayları çökmüş, yollarını deve dikenleri, baldıranlar kaplamış bir halde sağımızda uzayıp gidiyor. Asfalt şose bizi bir kapıdan ötekine kaydırıyor ama öyle ağaçsız ki, güneş de öylesine yakıyor ki. Sur haricinin her şeyi mi iyi yoksa ben mi değiştim? Her insan, her hayvan, her şey bir masalın içinden çıkıyor gibi. Perilerin koyunlarını güden ihtiyar bir cadı gördüm. 2 tane donuk, korkunç dişiyle yüzüme bakıyordu. Fotoğraf makinemle resmini çekmek istedim. Resmimi çektirmem ben. 25 kuruş verirsen gel çek. Yine iyi benine, fazla istemedin. 25 kuruşa diş bile çekmiyorlar. Gel etme, 5 kuruşa razı ol, resmini çekeyim. Herkes para veriyor da çekmiyorum. Olmaz, zorla çekerim ama. Arkasını dönüyor. Bak, koyunlar bile resimlerin çekileceğini anladılar da makineye bakıyorlar. Koyunlara ne bakarsın sen? Onlar hayvan, paradan anlamazlar. Sen demek anlarsın. Mevlana kapısının simitleri çeyreğedir. Yanıma bir adamcağız takıldı. Çekik gözlü, köse sakallı, Tatar şiveli bir adam. O da benimle beraber gülüyor. Sevimli çoban cadıyı koyunlarıyla bırakır bırakmaz, koyunlarla beraber sır olup olmadıklarına dönüp baktım. Evet, sır olmuşlardı. Şimdi deri kazıyıcısı Şehremilli Mehmet Ali ile hem yürüyoruz hem o anlatıyor. Kara milletimi, Allah korusun. Benimki evi bırakıp kaçtı. Ben haftada 20 lira kazanırım. Yetmezmiş ona. Ne lazım sana genç karı? Şimdi buldum deminki cadı gibi bir cadı da ben. Otururuz beraber. Evlenmeden mi? Ötekisinden boşanmadım ki. Nerededir, ne bileyim. Hem boşanmış olsam da yine evlenmezdim. Evlenince yine kaçar diye korkarım. Evlenmezsek her gün evlenmek umudu var ya, işte o umut kadın kısmını oyalar. Topkapı daha uzak mı? Yok canım, yarım saatlik yol. Şurası Silivri kapısı, sonra Mevlana kapısı gelir. Sonra da top kapısı. Surdan içeri girer girmez tramvay. Sağımızda surlar birbirine eziyor. Çatlaklarda kertenkelelerin kovalamaca oynadıklarını seyir için yanlarına sokulmaya lüzum yok. Öyle büyümüş ki kertenkeleler, inan olsun ben 1 metre uzunlarını gördüm. İnanmazsanız işte ağaç gölgesinde Silivri kapısı ile 7 kule arasının incirlerini bekleyen Mehmet Reis'e sorun. Mehmet Reis, o canım Osman Cemal'in Harikulade 2 romanından, Çingenelerle Aygır Fatma'dan canlı bir tip gibi fırlayıvermiş. Şu Elekçi Baba, şu Bağdadi Baba, Bağdat Fatihi'nin Bağdat'ın bir türlü düşmemesine canı çok sıkılırmış. Sur haricinde teptil gezmeye çıkarmış. Günlerden bir gün yine teptil gezerken çitlenbik ağacının gölgesinde bir ihtiyara rastlamış. İhtiyar, "Padişahım üzülme, Bağdat şimdi düştü," demiş. Padişah hem kendisinin tanındığına hem de sanki telsiz telgraf almış gibi konuşan ihtiyara kızmış. "Sen ne biliyorsun be adam," demiş. Bağdadi baba, "Bin sırtıma padişahım," demiş. "Biz dönünceye kadar şuraya bir kabir kazsınlar." Padişah atlamış Bağdadi babanın sırtına. Göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman içinde Bağdat kapılarındaymışlar. Bakmış padişah, bölük bölük kendi askeri Bağdat kapılarından girer ferahlamış. Göz açıp kapayıncaya kadar Silivri kapısına dönmüşler. İhtiyar orada Çitlenbey'in gölgesine oturmuş, ruhunu teslim etmiş. Ya Elekçi baba? Onun masalını bilmiyorum. Yalnız eskiden beri burada bir türbe vardı. Yandı. Türbeden içeriye girince iki elek asılıydı. Bir Fatiha okurdun, derdini söylerdin. Olacak bir şeyse elekler fırıl fırıl dönmeye başlarlardı. Şehit nizam bahçelerinden, kozluk tuttuklarından gelmiş tutçular, Silivri kapısının dışında Bağdadi babanın kabri bulunan kahvede tepeleme dut dolu tablolarını mahallelere çıkarmadan önce bir mola verirler. Delikanlı dutçu, "Ye be bey abi, ye be, yetim malı değil bu, korkma, sen de bizim bir resmimizi çek, hatıramız olsun şöyle." Arkadaşı, "Ağabey, şehit nizam bahçelerinin dutu bunlar. Havalar bu sene inbat esti de ballanmadı. Yoksa mal. Haşlandı mal. Bu mal meltem ister, poyraz ister. İnbat esti mi öyle çekiver kuyruğunu. Görüyorsun ha, tatsız mal." Şehre milli Mehmet Ali sessiz sedasız tayyi mekan eder gibi kayboldu gitti. İhtiyar eski tulumbacı reisi Mehmet Reis bize Silivri kapısındaki Fatih ordusundan İdris'in kürzünü gösterdi. Bu kürzü üç kişi bir olsa yerinden oynatamazmış. Ama Yeniçeri İdris kavrayınca yüzlerce kişinin içine girer girişirmiş. Sonra Rumlardan kalma çengellerle Silivri kapısının duvarına asılı dev asa balık kemiğini gösterdi. Aldı bizi götürdü yedi şehitlere. Yedi tane yan yana mezar. Kimmiş bunlar Mehmet Reis? Bunlar Arnavutluk beyleriymiş. Asi gelmişler padişaha. Baktım mezarın birinin üstünde şu kitabe. 30 seneyi mütecaviz Arnavutluk'ta teferrüt eden Yanya sancağı mutasarrıf-ı sabıkı meşhur tepedelenli Ali Paşa'nın seri maktuğudur. Yanında oğlu Veli Paşa, ötede torunları. Hepsinin seri maktuğu orada. Biz yine günümüzün adamlarına dönüyoruz. İşte Mehmet Reis hayatını anlatıyor. Ben mi ne iş yapardım? Uzun hikaye. Benim asıl sanatım yorgancılıktı. Ama gençtik, deli fişektik. Vurdu kişi Külhan Beyliğe. Kaç yaşındasın Mehmet Reis? 65'ten fazlayım. Maşallah, hiç göstermiyorsun. Efendim, tulumbacılık ettik. Döşemecilik, yorgancılık ettik. Günün birinde bir de baktık ki tütün kaçakçısıyız. O zaman böyle miydik ya? Soluyan beygir gibi. Elimiz ayağımız tutardı. Vurur giderdik İzmit'e, İznik'e, Karamürsal'a. Girerdik bir Rum köyüne. Günlerce yer içer yatardık. Sonra vururduk heybelerin sırtına kaçak tütünü. Sıçan dişi, kız saçı gibi tütündü o. İpekti ipek. O köy senin, bu köy benim. Bir hersekli Arap Muhittin vardı. Allah rahmet eylesin. Ne bıçkın kaçakçıydı. Ne gözü yılmaz delikanlıydı. Yüklerdi kayıklara malı, Anaçıpa'ya, Ayas Stafanos'a, Bakırköy'e. Gece haber yollardık bizimkilere. Atlar gelirlerdi. Yüklerdik malı. Silivri kapısına vardık mıydı, atardık heybeleri surun hendeğine. Mevzi alırdık. Kolcularla kurşun kurşuna, bıçık bıçağa gelirdik. Sonunda hep onlar kaçardı. Hey gidi güller. Rakının okkası 4 kuruşaydı, 4. Tenekeyle içerdik sıkkımı. Mehmet Reis dalmıştı. Elindeki köylü cigarası ile pantolonunu yaktı. Yananı Allah görür ama biz daha çabuk gördük dedi. Pantolonun yanan yerini boğum boğum parmaklarıyla söndürdü. Sonra Balkan çıktı. Ardından Çanakkale'ye gittik. Bağdat'ı Basra'yı dolaştık. Döndük ki nefesli beygir olmuşuz. Ne konaklar döşedim ben oğul, ne konaklar. İbrahim Paşa'nın, Ethem Paşa'nın, Enver Paşa'nın. Hepsi de yandı gitti ya. Sonradan Barsakçı da olduk. Neyse, Allah bir iyi evlat verdi de sayesinde kimseye muhtaç olmadan ekmek yiyor, tütünümüzü de içiyoruz. Nerelisin Mehmet Reis? Doğuma büyüme Silivri kapılıyım. Mehmet Reis'i Bağdadi babanın mezarı yanındaki çitlenbik ağacın dibinde bırakınca o da kayboldu gitti. Şimdi biz sur dışı ile sur içi arasındayız. İki kapının arasında bir araba imalathanesinin önünde. Bir araba tamirde, ötekisi resimlenmiş, boyanmış, kuruyor. Kenarına ne güzel manzaralar çizilmiş, halat arabasının. Bir kavun karpuz sergisi, uzakta bir köy, ay doğuyor, güneş batıyor, ekin tarlaları, rüzgarda sallanan iki ay çiçeği, bir kuzu, bir sıpa, bir derede yıkanan ördekler, bir gül demeti. Arabacılar bir, manavlar iki, bayılırlar resme. Bir arabaya bu resimleri kaça yaparlar diye araba tamircisine sordum. 40 liraya, orasını geç beyim sen. Bunları kim yapıyor diye sor. Neleri, bu resimleri? Sormadan anlatıyor. Bunları yapan 12 yaşında bir çocuktur. Kafadan yapar beyim. Öyle baksın bir şeye falan ne münasebet. Kafadan vallahi. Bu çocuğu 8 yaşındayken araba boyacısına çırak vermişler. 4 sene sonra ustası pılıyı pırtıyı toplamış, geldiği memlekete geri dönmüş. Giderken ben demiş İstanbul'a yakışır boyacıyı bırakıp gidiyorum. Onunla boy ölçemeyeceğim yerde de çalışamam. Basmış gitmiş. Aman göreyim şu ressamı diyorum. Talihiniz yokmuş. Her arabacı arabasını onun resimlemesini ister. Bugün burada ise yarın Zeyrek'te, ötekisi gün Edirne Kapı. Günde bir araba boyuyor beyim, bir araba. Kaç para alır? 40 lira. Ressamlarımıza benden haber vermek. Araba ressamı 12 yaşındaki Hasan'la boy ölçebilecek kabiliyette olanlar varsa bir halat arabası bir günde boyanıyor 40 liraya. Onlar yine sergi açsınlar, tenezzül etmesinler isterlerse arabaları süslemeye. Benden günah gitti. Arabacı, şaşıyoruz bu çocuğa diyor. Müthiş adam doğrusu. Şöyle bir gözünü hafifçe kısıp bir düşündü mü sana bir manzara çıkarıyor. Misli bizim tutluklarda yoktur. Silivri kapısından Mevlana kapısına giderken Meltem çıktı. Meltem'le beraber sırrı olan Şehremilli Mehmet Ali de tekrar ortaya çıktı. Rüzgar gibi adam. Bizi surlara çıkardı. Geniş surun üstünde 3-5 çadırın kenarına ulaştırdı. Baktık ki çadırlarda insanlar oturmuş. Kimi körük sallar, kimi tencere kalaylar, kimi tepsi döver, kimi def gerer, kimi oynar, kimi şarkı söyler, kimi boylu boyuna yatmış, gökyüzüne bakar bakar dalar. Gökyüzünde atmacalar, doğanlar uçar, tayyareler homurdar. Bir çadırdan gramofon sesi gelir. Bir ıslak, yumuşak, kalın, etli dudaklı, buğday renkli, bakışları kadınlık, sevda dolu kız, dolgun kalçaları ile salınır geçer. Evet, şimdi de çingenelerleyiz. Bir damatla bir gelin, tek başına bir çadırda hülyaya yatmışlar. Gelinin bileklerinde altın suyuna batmış bakır halkalar şıngırdıyor. Uzun boylu bir genç. Biz bakırcıyız diyor. Mahalleleri dolaşır, kalaylanacak bakır toplarız. Sonra harman vakti gelir, harmanlarda çalışırız. İlk soğukla beraber geçer gideriz Edirne taraflarına. Çok konuşmadılar, fazla gülmediler. Hele küçükleri ardımıza takılıp, 5 kuruş, 5 kuruş, ne olur bey amca, 40 para demediler. Çünkü hepsinin ellerinde iş vardı. Kızdırılmış üstlerine biraz kum, biraz kalay dökünce pırıl pırıl parlayan hamam tasları, sahanlar, tencereler, çoluk çocuk çalışıyorlardı. Yalnız yeni, o günlerde evlendikleri pek belli, beline gümüş kemer takmış bir kızla çok genç bir delikanlı çalışmıyorlar, gramofon çalıp birbirlerine bakıyorlardı. Ortada göbek atan pek mini miniler vardı. Bir de emzikli kadın, memesinin karadut büyüklüğündeki ucunu bir karadut kadar siyah yavrusunun ağzına sokup sokup çıkarıyordu.